Ayrım 7.
Tam arkasında ördek poposu gibi kabaran bir yeri de eliyle düzeltti. Kısa bıyıklarının hiç ihtiyacı olmadığı halde taradı. Gri çizgili kadife ceketini çekiştirdi, kemerini daralttı ve de hafifçe midesini içeri çekti. Tarağını tekrar cebine koydu. Sonra aynada kendisine iyice baktı. Elini saçının üstünde gezdirdi. Havada saç var mı diye yokladı. Ördek poposunun hala kabarık olup olmadığına baktı. İdarenin verdiği lacivert kravatını düzeltti. Sonra cebinden çıkardığı bir iki tane pastili ağzına attı. Ceketin içinde şöyle bir salındı. Tam tuvaletin pirinç tokmağını çevireceği sırada sol eliyle pantolonun önünü yokladı. Acaba cümleleri açık kalmış mıydı? Yüzüne yarı çapkın, yarı babacan, yarı saf bir ifade verdi. Başarılarında bu ifadenin rolü büyüktü. Louis bir yerde okumuştu. Eğer kızının gözünün içine doğrudan doğruya bakarsan mutlaka etkilerdin. Bir kıza sadece dünyanın en güzel kızı diye bakmayacaksın. O kadar ısrarla bakacaksın ki kız gözlerini çevirmeye mecbur olsun. İşin bir püf noktası daha vardı. Eğer bir insanın doğrudan doğruya gözlerine bakamıyorsanız, iki göz arasında burun kemiğinin bir noktasına bakabilirsiniz. Bu bakışla baktığınız kişi sanki gözlerine bakılıyormuş gibi hisseder. Ama siz bakmak zorunda kalmazsınız. Louis bunu çok başarılı bir yaklaşım olarak kullanmıştı. Uyanık olduğu her saniye kızları düşünürdü Louis. Kızları mahcup etmeye bayılırdı. Onları kendisine aşık etmek ister, sonra başını alır giderdi. Kızların tümüne domuz derdi. Arkadaşlarına bir domuz ben alayım, bir domuz da sen bul, gidip eğlenelim derdi. Büyüklük edasıyla tuvaletten çıktı. Ama ellerinde kocaman bir sandık taşıyarak sıraların arasından yürüyen iki adamı görünce gerilemek zorunda kaldı. Üstünde hava delikleri olan sandıkta Mahoney Ana'nın ev pastaları yazılıydı. İki adam Louis'nin önünden yürüyerek bagaj bölümüne gittiler. Kız şimdi bir sıraya oturmuştu. Bavulu da yanında duruyordu. Louis salonun karşı tarafından gelirken önce kızın bacaklarına, sonra da gözlerinin içine baktı. Öylece de yürüdü. Yamuk gülüşüyle gülerek kıza doğru yürüdü. Kız gülmeyen gözlerle ona baktı, sonra da başını çevirdi. Louis düş kırıklığına uğradı. Kız hiç de gerektiği gibi mahcup olmamıştı. Onunla ilgilenmemişti bile. Gerçekten de afetti. Dolgun bacakları, yuvarlak kalçaları, dümdüz karnı ve iri göğüsleriyle güzel olduğunu biliyordu. Sarışındı. Sıcak maşa kullanmaktan saçlarının uçları kırılmıştı. Saçları kaba görünüşlüydü ama iyi fırçalanmıştı. Pırıltılıydı. Saçın ucunda bir de bukle vardı ki Louis'nin çok hoşuna gitmişti. Gözlerine mavi far ve bolca krem, kirpiklerine kalın bir tabak halinde rimel sürmüştü. Allık yoktu ama dudaklarına bazı artistlerin yaptığı biçimde dudağı köşeli gibi gösteren bir ruj sürmüştü. Giydiği tayyörün eteği dar, ceketi ise yuvarlak yakalıydı. Tabaklanmış deriden yapılmış pabuçları beyaz iple dikilmişti. Kız sadece güzel değil, iyi giyimliydi de. Doğrusu mal iyiydi. Louis yürürken dikkatle kızın yüzüne bakıyordu. Sanki bu kızı daha önce başka bir yerde görmüştü. Bu daha önce de başına gelmişti. Gözleri birbirinden uzaktı. Hatta anormal denecek kadar uzaktı. İçinde mavi noktalar olan mavi gözlerinde, göz bebeklerinden başlayarak irisin ucuna kadar giden koyu mavi çizgiler vardı. Kaşlarını almış, incecik bir çizgiyle adeta şaşkın gibi bakan bir ifade vermişti. Eldivenli ellerine baktığı zaman sakin olduklarını gördü Louis. Ne telaşlıydı ne de sinirli. Bu da Louis'i rahatsız etti. Kendisinden emin olanlardan ürkerdi. Bu kızı mutlaka başka bir yerde görmüş olmalıydı. Dizleri kemikli değil etliydi. Eteklerini çekiştirmeden kapalı tutmasını biliyordu. Louis dolaşırken kız ona bakmadı diye bacaklarına bakarak kızı cezalandırmaya çalıştı. Genellikle böyle bir bakış kızları açık olmasa bile eteklerini çekiştirmeye zorlardı. Ama bu kız umursamadı bile. Sanatının inceliklerine düşmeyen bu kızdan korktu. Kendi kendine belki de orospudur diye söylendi. Sonra kendi kendine güldü. Ama giydikleriyle olanaksızdı bu. Louis gişeye giderek memura dayanılmaz tebessümlerinden biriyle güldü. Edgar Louis'i beğenir, onun gibi olmak isterdi. Louis, domuz ne tarafa gidiyor dedi. Domuz mu? Ha, şu karı, sarışın. Ha, o. Edgar sır verir gibi güneye dedi. Benim arabada mı? Öyle. Louis tezgaha parmaklarıyla vurdu. Sol elinin küçük parmağındaki tırnağı çok uzatmıştı. Tırnak sanki yarım bir cam boru gibi kıvrılmış, ucu kütleşmişti. Louis bunu niye yaptığını bilemiyordu ama öbür şoförlerin de küçük tırnaklarını uzatmaları hoşuna gidiyordu. Bir yeni modaya öncülük ediyor, bundan da mutlu oluyordu. Örneğin radyatör başlığında tüylü bir hayvanın kuyruğunu asan bir taksi şoförü vardı. Bir gece içinde bütün şoförlerde ne yapıp edip bir kuyruk bulmuşlardı. Kürkçüler yapay tilki kuyruğu yapmaya başlamışlar. Okul çocukları kürksüz taksilere binmez olmuşlardı. Artık o taksinin şoförü sırtını dayayıp çubuğunu tüttürebilirdi. Louis küçük tırnağını uzatmaya başlayalı 5 ay olmuş ve şimdiden 5-6 kişi de onun gibi küçük tırnaklarını uzatmaya başlamışlardı. Bir de bakarsın bu moda bütün memleketi sarar ve bu işin öncüsü de Louis olurdu. Tezgahı uzun tırnağıyla hafifçe vurdu. Bu kadar uzun tırnakla daha hızlı vurulamazdı, kırılabilirdi. Edgar tırnağa baktı. Kendi sol elini tezgahın altında tutuyordu. O da küçük tırnağını uzatmaya başlamıştı ama daha yeterince uzun değildi. Henüz Louis'nin görmesini istemiyordu. Edgar'ın tırnakları çok inceydi ve çabuk kırılıyordu. Bu kez kırılmasını önlemek için renksiz oje sürmüştü. Bir kez yatakta bile kırılmıştı. Edgar kıza bir baktı. Domuzla işi pişirmeyi düşünüyor musun? Bir denemekten bir şey çıkmaz. Belki de orospudur. İyi bir orospunun ne kötülüğü olur? Edgar'ın gözleri parladı. Kız bacaklarını değiştirdi. Edgar, Louis dedi, unutmadan söyleyeyim. Şu pastaların yüklenmesinde orada olsan iyi olur. Geçen hafta bir şikayet geldi. Yüklerken devirmişler. Limonlu pastalarla ağaç çilekli pastalar birbirine girmiş. Üzümler her tarafa dağılmış. Ceremeyi biz çektik. Louis öfkeyle benim nöbetimde olmaz dedi. San Juan'a gitmiyorum bunlar. Belalar köşesindeki serseriler yapmıştır mutlaka. Her neyse zararı ödedik. Sen gene de yükleme yapılırken başında dursan iyi olur. Louis tehdit eder gibi. Sana söylüyorum. Benim nöbetimde pasta masta devrilmedi dedi. Biliyorum sen yapmadın ama müdüriyet işi sıkı tutmamızı istedi. Louis, niye kendileri bana gelmiyorlar diye dikilendi. Madem şikayetleri var, niye beni çağırtıp kendileri söylemiyorlar da haber yolluyorlar? Öfkesini gayet iyi ayarlıyordu ama asıl öfkesi sarışınaydı. Allah'ın belası orospu. Duvardaki büyük saate baktı. 60 santim boyunda bir ibre saniyeleri gösteriyordu. Saatin camına vuran, kızın bacak bacak üstüne atmış hayali Louis'nin gözleri önündeydi. Saatin camı parladığından pek emin olamadı ama sanki kız arkasından kendisine bakıyor gibi geldi. Birden öfkesi sönüverdi. Gideyim şu pastalara bir bakayım dedi. Onlara söyle ağaç çilekli pasta limonluya bulaşmayacak. Galiba domuzla iyi vakit geçireceğiz. Edgar'ın gözlerindeki hayranlığı gördü. Yavaşça döndü ve bekleme salonuyla karşı karşıya kaldı. Haklıydı. Kız arkasından ona bakmıştı. Şimdi de yüzünü dönünce göz göze geldiler. Kızın bakışlarında ne bir ilgi ne de başka şey vardı. Ama gene de gözleri güzel diye düşündü. Gerçekten afetti. Louis birbirinden uzak gözlerin cinsellik anlamına geldiğini bir dergide okumuştu. Bu kızın da böyle bir mesaj verdiğinden hiç kuşku yoktu. Bu herkesin gözleriyle izlendiği kızlardandı. Bir yere girdi mi mutlaka herkes ona bakardı. Sanki at yarışı seyrediyor gibi kızları izlediklerini görür gibi oldu. Ne makyajından ne de yürüyüşünden ama kızda hoş bir şey vardı. Bu şey neyse kız onu saçıyordu sanki. Louis bunu daha kızın yüzünü görmeden ışık arkasından vurup sokakta yürürken fark etmişti. İşte şimdi kız Louis'e bakıyordu. Ama ne tebessüm ediyordu ne de bir şey. Gene de Louis aynı şeyi hissetti. Gırtlağına bir şey takıldı, kızardı. Birazdan gözlerini çevirmesi gerektiğini biliyordu. Edgar bekliyordu ve Louis'e çok güveni vardı. Louis'in şöhretinde gerçek olmayan yönler vardı ama aslında gerçekten de domuzlarla hoşça vakit geçirebiliyordu. Şu an işler çok kolay görünmüyordu. Bu domuz onu çökerteceğe benziyordu. İçinden kıza bir tokat atmak geldi. Nefesi göğsünde ağrılı bir şekilde yükseliyordu. Bir şey yapmazsa bu an geçiverecekti. Gözlerindeki koyu ışın gibi çizgileri ve çenesinin dolgunluğunu görüyordu. En çapkın ifadesini takındı. Gözlerini açarak sanki birden kızı tanımış gibi gülümsedi. Aynı zamanda ona doğru yürüdü. Çok incelikli, saygılı bir tavırla gülümsedi. Kızın gözleri onunkilere takıldı kaldı. Sonra o soğuk ifade kayboldu. Louis biraz daha yanaştı. Duyduğuma göre benim otobüsle güneye gidiyormuşsunuz efendim. Bu efendime içinden gülmek geldi ama genellikle işe yarardı. İşte bu kızda da etkisini göstermişti. Hafifçe gülümsedi kız. Louis, ben bavulunuzun icabına bakarım. 3 dakika sonra hareket ediyoruz dedi. Sağ olun dedi kız. Louis sesi boğuk ve seksi diye düşündü. Bavulunuzu alayım. Şimdiden koyarsak yeriniz tutulmuş olur. Kız ağırdır dedi. Louis ben de cüce sayılmam dedi. Bavulu kaptığı gibi yüklemenin yapıldığı perona yürüdü. Otobüse atladı ve bavulu şoför mahallinin tam ortasındaki koltuğun önüne koydu. Bu suretle hem kızı görmüş hem de hareket ettikten sonra konuşmak fırsatını elde etmiş olurdu. Otobüsten indi, temizlikçi çocukla bir hamal pasta sandığını arabanın tepesine yüklemekle meşguldüler. Louis yüksek sesle o elinizdekine çok dikkat edin dedi. Geçen haftaki sandığı siz düşürdünüz, zılgıtı ben yedim. Hamal ben hiçbir şey düşürmedim dedi. Louis yok canım demek düşünmedin. Bana bak ayağına denk al dedi. Sonra da kendiliğinden kapıları iterek bekleme salonuna geçti. Hamal, nesi var bunun diye sordu. Camları temizleyen çocuk, biraz önce onu benzettim dedi. George bir cüzdan bulmuştu. Benim gördüğümü fark edince iade etmeleri gerektiğini anladılar. İçi de mangiz doluydu. Ben gördüm diye ikisi de bozuldu. Louis ile George cüzdanın içindekileri paylaşacaklardı ama ben işlerini bozdum. Benim gördüğümü anlayınca geri verdiler. Ama doğrusu o paradan ben de sebeplenebilirdim dedi. Yapamazdım. Bir yüzlük yakalasam dışarılara gider bir güzel harcardım. İki genç bir süre bu şekilde konuştular. Bekleme salonunda bir hareket başlamıştı. Güney'e gidecek otobüsün yolcuları toplanıyordu. Edgar tezgahın arkasında çok meşgul görünüyordu. Meşguldü ama kızı göremeyecek kadar değil. Domuz diye mırıldandı. Bu onun için yeni bir sözcüktü. Bundan sonra hep kullanacaktı. Sol elinin küçük parmağına baktı. Louis'ninki kadar güzel olması için daha çok zaman vardı. Niye kendisini kandırıyordu? Louis gibi olmasına olanak yoktu. Sonuç hep başarısızlıktı. Müşteriler otobüse binmeden önce son dakika alışverişlerini yapıyor, şeker alıyor, fındık fıstık ve çiklet makinelerinin başında kuyruklar oluşturuyorlardı. Bir Çinli Time ve Newsweek mecbualarını aldı, kıvırıp kocaman mantosunu cebine yerleştirdi. Yaşlı kadının biri gazetecideki dergileri karıştırıp duruyordu. Karıştırıp duruyordu durmasına ya, almaya hiç niyeti olmadığı belliydi. Parlak beyaz türbanları, kıvırcık simsiyah sakallarıyla iki itli bilet gişesindeydi. Meramlarını anlatmak için göbekleri çatlıyordu. Louis giriş peronunun başında durmuş, gözlerini kızdan ayırmıyordu. Dikkat etmişti, salondaki bütün erkekler de aynı şeyi yapıyordu. Hepsi de gizlice kıza bakıyor ama yakalanmak istemiyorlardı. Açılır kapanır kapılardan içeri baktığında temizlikçiyle hamalın pasta sandığını kazasız belasız otobüsün üstüne yerleştirdiklerini, üstüne de brandayı çektiklerini gördü. Bekleme salonundaki ışık gittikçe loşlaştı. Herhalde bir bulut güneşi örtmüştü. Birazdan sanki otomatik ayarlıymış gibi bulut gitti, güneş tekrar ortaya çıktı. Cam kapıların üstündeki zil kulaklarda çınladı. Louis saatine baktı, sonra kapıdan geçip koca otobüsüne doğru yürüdü. Yolcular da peşinden ayaklarını sürüyerek kapıya yöneldiler. Edgar hala Hintlilerin nereye gitmek istediklerini çözmeye çalışıyordu. Kendi kendine paçavra kafalılar diye söylendi. Sağda solda koşturmadan önce niye dili öğrenmezler? Louis etrafı çelik parmaklıkla çevirdi, yüksekçe koltuğunun başında durmuş, yolcuların biletlerine bakıyordu. Koyu renk paltolu Çinli doğrudan arkadaki koltuklara gitti, paltosunun cebinden Time ile Newsweek dergilerini çıkarıp kucağına koydu. Yaşlı kadın nefes nefese tırmanıp Louis'in tam arkasındaki koltuğa oturdu. Louis, "Affedersiniz efendim ama o yer başkasının," dedi. Kadın kavgacı bir sesle, "Ne demek başkasının?" diye bağırdı. "Yer ayrılmıyor bu otobüslerde." Louis, "O yer başkasının," diye yineledi. Şurada duran bavulu görüyor musunuz? Yaşlı kadınlardan nefret ederdi. Korkardı onlardan. Kendilerine özgü tuhaf bir kokuları vardı. Kavgacıydılar, gururları da yoktu. Rezalet çıkarmaktan çekinmezlerdi. İstediklerini alırlardı. Louis'nin ninesi de zalimdi. Aksilikle istediği her şeyi elde etmişti. Gözünün ucuyla Hintlilerin arkasında sırasını bekleyen kızı gördü. Köşeye sıkışmıştı. Birden öfkelendi. Hanımefendi, bu otobüsün hakimi benim. Bir dolu güzel yerler var arkada. Hadi lütfen arkaya doğru yürür müsünüz? Yaşlı kadın çenesini dikti, kaşlarını çattı. Yerine iyice yerleşti. O yere şu kızı oturtmak istiyorsun değil mi? Seni patronuna şikayet edeyim de gör. Louis'nin tepesi attı. Pekala efendim, şimdi derhal inin ve beni şikayet edin. Şirketin yolcusu bol ama iyi şoförleri pek az. Kızın dinlediğini gördü. Bu da hoşuna gitti. Yaşlı kadın onun öfkelendiğini görünce seni şikayet edeceğim dedi. İyi o halde şikayet edin. İnin otobüsten. Louis yüksek sesle devam etti. Ama orada oturmayacaksınız. O yerde oturanın doktordan raporu var. Duruma çare bulunmuştu. Niçin daha önce söylemedin dedi. Ben müşkül pesent değilim ama gene de seni terbiyesizliğin için şikayet edeceğim. Louis yorgun bir sesle konuştu. Pekala efendim, alışığım buna. Kadın bir sıra arkaya gitti. Louis özellikle yakına oturuyor. Kulağını dikip beni tongaya bastıracak dedi. Sonra da aman boş ver diye düşündü. Ne de olsa yolcular şoförlerden bol. Kız artık yanına gelmişti. Bileti elindeydi. Louis elinde olmayarak köşeye kadar mı gidiyorsunuz diye sordu. Kız biliyorum dedi. Aktarma yapmam gerekiyor. Adamın sesindeki üzüntü kızı sevindirmişti. İşte sizin yeriniz dedi. Kız oturup bacak bacak üstüne attı. Eteğini çekiştirdi. Çantasını da yanına yerleştirdi. Louis aynadan kızın hareketlerini izliyordu. Kız omuzlarını dikleştirdi. Tayyörünün yakasını düzeltti. Louis'nin kendisini izlediğini biliyordu. Zaten hep böyle olurdu. Başka kızlardan değişik olduğunu biliyordu ama nedeni hakkında fikri yoktu. Bir bakıma en iyi yerlerde oturmak, yemek çağrıları almak, karşıdan karşıya geçerken kolundan tutması hoş şeylerdi. Adamlar ona yanaşmadan edemiyorlardı. Hemen hemen her zaman da başı belaya girerdi. Adamlardan kurtulmak için kah onlarla tanışır, kah yaltaklanır, kah hakaret ederdi. Bütün erkekler ondan aynı şeyi istiyorlardı. Anlaşılan gerçek buydu. İster istemez kabullendi. Daha gençken bunun çok zararını görmüştü. Bir suçluluk duygusuna kapıldı, kendini kötü bir kız gibi düşündüğü oluyordu. Şimdi olgunlaşmış ve kendi kendine bir takım yöntemler edinmişti. Bazen razı olup para ya da giyim alıyordu. Bütün laf atma yollarını öğrenmişti. Örneğin Louis'nin gelecek yarım saat içinde söyleyeceği sözleri tahmin edebilirdi. Bu tahminlerle bazen belayı uzaklaştırabiliyordu. Yaşlı erkekler kendisine yardım etmek istiyorlar, onu okula yazdıracaklarına ya da sahneye geçmesi için yardım öneriyorlardı. Bazı genç adamlar da sözüm ona evlenmek, onu korumak istiyorlardı. Az da olsa açıktan açığa kendisine yatak teklifi yapan da oluyordu. Bunlar en kolay idare edilenleriydi. Zira isterse evet, istemezse hayır diyebiliyordu. Kendisindeki bu başkalık yüzünden erkeklerin birbiriyle çekişmelerinden nefret ediyordu. Nedense çevresindeki erkekler onun yanında kıyasıya kapışıyorlardı. Bazen köpek gibi dalaşırlardı. Kadınların kendisini sevmelerini isterlerdi. Ama onlar da sevmezlerdi. Akıllı bir kızdı. Nedenini biliyordu ama elinden bir şey gelmiyordu. Asıl isteği iyi bir kentte merdivenli güzel bir eve iki çocuğa sahip olmaktı. Güzelce giyinecek, yemeğe gelen konuklarını karşılayacaktı. Elbette bir de kocası olacaktı. Ama bir türlü onu gözlerinin önüne getiremiyordu. Çünkü kadın dergilerindeki reklamlarda kocaya hiç yer yoktu. Şık giysili bir genç kadın yemek odasındaki konukların yanına gitmek için merdivenlerden iniyor. Koyu renkli tahtadan yapılmış yemek masasında mumlar yanıyor. Sonra da çocuklarını öperek iyi geceler diliyordu. Bütün istediği buydu. Ama gene çok iyi biliyordu ki bu asla erişemeyeceği bir düştü. Hep kederliydi. Diğer kadınların nasıl olduğunu merak edip dururdu. Yatakta acaba ondan değişik miydiler? Deneyimlerine göre erkekler kadınların çoğuna kendisine davrandıkları gibi davranmıyorlardı. Cinsel istekleri pek güçlü değildi. Üstelik pek sık da sayılmazdı. Ama öbür kadınların nasıl olduklarını bilmiyordu. Bu konuları asla onunla konuşmazlardı. Onu sevmezlerdi. Bir kez aybaşı sancılarına çare bulması için genç bir doktora gitmiş. Doktor da kendisine sarkıntılık etmiş ama sonunda bundan vazgeçmesi için doktoru ikna edebilmişti. Adam ona senin havanda bir şey var demişti. Nasıl yapıyorsun bilmem ama sende bir şey var. Bazı kadınlarda vardır bu. Allah'tan senin gibi kadınlar pek fazla değil. Aksi takdirde erkeklerin başı dertten kurtulmazdı. Ciddi elbiseler giymeyi denedi. Pek yararı olmadı. Herhangi bir işte uzun süre çalışamıyordu. Daktilo yazmasını öğrendi ama bir işe girdi mi büroda kıyametler kopuyordu. En nihayet bir dalga bulmuştu. Parası boldu ve başı pek derde girmiyordu. Erkek erkeğe toplantılarda soyunuyordu. Bir şirket ayarlıyordu işlerini. Erkeklerin bundan ne anladığını akıl erdiremiyordu ama iş işti. Elbiselerini çıkarıp 50 dolarını alıyordu. Bu da ofislerde elbiselerinin yırtılmasından çok daha iyiydi. Nifmonya konusunda epeyce şey okumuş ve kendisine böyle bir şeyin olmadığına karar vermişti. Keşke olsaydı diye düşündüğü de olurdu bazen. Bazen de öyle evlerden birine girsem, para biriktirsem, sonra da kırlık yerde bir ev alsam diye düşünürdü. Yoksa yaşlı bir adamla evlenip adamı idare mi etsindi? Bu en kolay çözümdü. Beğendiği erkekler nedense bir yolunu bulup edepsizleşiyordu. Hepsi de kendilerini aldattığından emindiler. Ya surat asarlar, ya dövmeye kalkışırlar, ya da öfkelenip evden kovarlardı. Metres olmayı denedi ama sonuç aynıydı. Biraz paralı ve yaşlı bir erkek, belki de çözüm bundaydı. Ona iyi davranacaktı. Parasına ve zahmetine değecekti. Hayatta iki tane kız arkadaşı vardı, onlar da genel evde çalışıyorlardı. Kendisini kıskanmayan ya da itmeyen bir tek onlardı. Biri şimdi yurt dışındaydı, nerede olduğunu bilmiyordu. Askerlerin peşinden bir yerlere gitmişti. Diğeri bir reklamcıyla yaşıyor, onu ayak altında istemiyordu. Bu Lorraine'di. Bir zamanlar aynı evde oturmuşlardı. Lorraine erkeklere pek aldırış ettiği yoktu ama kadınlarla da ilişkiye girmemişti. Derken Lorraine bu reklamcıyla tanışmış, adam da ona aşık olmuştu. Lorraine kendisinde bel soğukluğu olduğunu farkında olmadan hastalığı reklamcıya da geçirmişti. Adam sinirli bir tipti. İş anlaşılınca tepesi attı ama o arada işinden de olunca Lorraine'den öfkesini almaya geldi. Lorraine bütün bunlardan kendisini sorumlu tuttuğu için adamı içeri aldı. İkisi de iyileşene kadar baktı. Bunlar daha yeni tedavi metotları bulunmadan önce olduğundan iyileşmeleri epeyce zor oldu. Sonra bu reklamcı uyku ilaçlarına düştü. Lorraine birçok kez adamı kendinden geçmiş iki sözü bir araya getiremeyecek bir halde bulmuştu. Adam ilaçları verilmezse öfkeden kuduruyordu. Gittikçe de dozu arttırmaya başlamıştı. Hatta Lorraine iki kez adamın midesini yıkatmak zorunda kalmıştı. Lorraine aslında iyi bir kızdı. İyice iyileştiği belgeleninceye kadar genel evde çalışamadığından durumları güçtü. Tanıdığı kişileri hastalığı geçirmek istemiyordu. Ama diğer yandan doktor faturaları, ev kirası ve yiyecek için para gerekiyordu. Bu parayı kazanmak için Glendale sokaklarında çalışmak zorunda kaldı. Aslında kendisini pek de iyi hissetmiyordu. Sonra nedense reklamcı birdenbire kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Ve onu sokaklarda çalışmasını istemedi. Kendisinin de işi olmadığı halde. Keşke bu iş bir an önce bitseydi de genel Lorraine'le birlikte oturabilseydi. Beraber çok iyi bir çift olmuşlar, sakin ve hoşça vakit geçirmişlerdi. Chicago'da bir hayli kongre olmuş ve erkek erkeğe toplantılardan epeyce para kazanmıştı. Los Angeles'a otobüsle giderek biraz tasarruf yapmak istemişti. Bir süre sakin bir hayat sürmek istiyordu. Lorraine'den haber almayalı epey olmuştu. Son mektubunda reklamcının mektuplarını okuduğunu biliyor, artık yazmasını istemiyordu. Son yolcularda kapılardan geçerek otobüse biniyorlardı. Louis bacak bacak üstüne atmıştı. Doğrusu bu kızdan çekiniyordu. Kıza, demek Los Angeles'a gidiyorsunuz dedi. Orada mı oturuyorsunuz? Arada sırada. Ben insanları tanımaya çalışırım. Benim gibi biri pek çok insanla tanışır da. Otobüsün motoru hafif bir mırıltıyla çalışıyordu. Yaşlı kadın dik dik Louis'e bakıyordu. Louis onu aynada görebiliyordu. Herhalde şirkete bir şikayet mektubu yazacaktı. Louis kendi kendine, eh dedi, şirketinde canı cehenneme. Ne zaman istese iş bulabilirdi. Şirket de zaten yaşlı kadınların bu tür mektuplarına pek önem vermezdi. Otobüsün arkasına doğru şöyle bir göz attı. Hintliler el ele tutuşmuş gibi görünüyordu. Çinli'nin kucağında hem Time hem de Newsweek dergileri açık duruyor, iki dergiyi karşılaştırıyordu. Başı bir dergiden diğerine dönüyor, kaşlarının arasında şaşkın bir çizgi beliriyordu. Hamal Louis'e el salladı. Louis levyeyi çekti ve kapıyı kapattı. Geri vitese taktı ve beton frotmanından yağ çeker gibi kaydı. Sonra direksiyonu ustalıkla çevirerek tamponunu bir santim farkla kuzey duvarından sıyırarak sokağa çıkışta durdu. Yolun açık olduğunu görünce otobüsü çevirdi. Bu da onu yolun öbür tarafına götürdü. Louis iyi bir şofördü. Sicili tertemizdi. Otobüs San Isidro'nun ana caddesinden geçerek açık karayoluna yöneldi. Gerek gökyüzü, gerekse güneş yıkanmış gibi pırıl pırıldı. Renkler çok belirgindi. Kanallar suyla dop doluydu. Kanalların tıkanık olduğu bazı yerlerde sular karayoluna da taşmıştı. Otobüs suları yararak yoluna devam etti. Louis arabanın direksiyonunun ağırlaştığını fark etti sudan geçerken. Otlar yağmurun şiddetinden yere yatmıştı ama şimdi güneşin sıcaklığıyla kendine geliyor, yüksek yerlerde tekrar boyunlarını kaldırıyordu. Louis dikiz aynasından yine kıza baktı. Kız da onun başının arkasına bakıyordu. Nasılsa kız birden gözlerini kaldırdı ve Louis'nin gözlerine dikti. Louis'nin hafızasında kızın renkli hareli gözleri, muntazam burnu, köşeli boyanmış dudakları ebediyen kazındı. Kız Louis'nin gözlerine baktığı zaman kendisini çok iyi hissediyormuş gibi gülümsedi. Louis boğazının kuruduğunu, göğsündeki ağırlığı fark etti. Mahcup olduğunu bildirdi ama hep aksi olduğunu kanıtlamak isterdi. Şimdi 16 yaşındaki bir delikanlıya benziyordu. Gözleri yolla ayna arasında gidip geliyordu. Yanakları da al al olmuştu. Kendi kendine, ya ne oluyor bana böyle diye söylen, ne yani aşık mı oluyorum yoksa? Kıza dikkatle baktı. Kendisini bu kızdan koruyacak kusurlar bulmaya çalıştı. Sonra çenesinin altındaki forceps izlerini gördü. Bu onu rahatlattı. Forceps izlerinin varlığını fark ettiğini bilse herhalde bu kız kendisinden bu kadar emin olmazdı. 70 kilometre. Louis'nin elini çabuk tutması gerekiyordu. Şu küçük aşifteyi baştan çıkarmak istiyorsa pek fazla vakti yoktu. Konuşmak istediği zaman sesi boğuktu. Kız ona doğru eğildi. Sizi duyamadım dedi. Louis öksürdü.